Ayrım 10. Sayfa 124. Anne sarımtırak perdeleri çekmişti. Karanlıkta odanın bol katmanlı bir kokusu vardı. Uyku, yıkanmamış çarşaf, ter, kirli çorap, parfüm. Dün akşamki kurma. Leyla gözlerinin karanlığa alışmasını bekledi, sonra ilerledi. Yine de ayakları yere saçılmış giysi parçalarına dolandı. Gidip perdeleri açtı. Yatağın ayak ucunda madeni, katlanır bir iskemle duruyordu. İskemleye oturdu, hiç kıpırdamayan örtü yığınına baktı, annesine. Annenin odasının duvarları Ahmet ile Nur'un resimleriyle kaplıydı. Leyla nereye baksa gülümseyen iki yabancı ile karşılaşıyordu. Şurada üç tekerli bir bisiklete binmiş Nur. Bu tarafta namaz kılan ya da 12 yaşındayken Bobby ile birlikte yaptıkları güneş saatinin yanında poz veren Ahmet. Sonra iki kardeş bahçedeki yaşlı armut ağacının dibinde sırt sırta vermiş oturuyor. Annenin karyolasının altından Ahmet'in ayakkabı kutusunun ucu görünüyordu. Anne arada bir çıkarır, içindeki eski buruşuk gazete kesiklerini, el ilanlarını gösterirdi Leyla'ya. Ahmet isyancı gruplardan ve Pakistan'da üstlenmiş olan direniş örgütlerinden toplamıştı bunları. Leyla fotoğraflardan birini çok iyi anımsıyordu. Uzun, beyaz paltolu bir adam, bacakları olmayan bir çocuğa lollipop uzatmaktaydı. Resmin altında şöyle yazıyordu: Sovyet karamayınlarının hedefi çocuklar. Makalede Sovyetlerin patlayıcıları parlak renkli oyuncaklar içine gizledikleri belirtiliyordu. Çocuk elini alınca oyuncak patlıyor, parmakları hatta elinin tamamı kopuyordu. Bu durumda çocuğun babası cihata katılamıyordu. Evde kalması, sakat çocuğa bakması gerekiyordu. Ahmet'in kutusundaki bir başka makalede genç bir mücahit Sovyetlerin köyüne insanların derisini kavuran, gözlerini kör eden gaz bombaları attığını söylüyordu. Annesiyle kız kardeşinin can havliyle kan tükürerek dereye koştuklarını görmüştü. Anne, yığın belli belirsiz kıpırdandı, bir inilti saldı. Anne kalk, saat 3 oldu. Bir inilti daha. Bir el kalktı, denizaltının suyun yüzeyini yaran periskopu gibi sonra indi. Örtü yığını bu kez biraz daha belirgin bir biçimde kımıldadı. Sonra birer birer sıyrılan, kaldırılan kat kat örtülerin hışırtısı. Anne yavaşça aşama aşama cisimleşti. Önce karışık saçlar, ardından beyaz, buruşturulmuş ekşi yüz, ışığa karşı acıyla kısılmış gözler. Sonra karyolanın başucu tahtasını kavrayan bir el. O inleyerek, homurdanarak doğrulurken yere kayan çarşaflar. Anne başını kaldırıp kıza bakmak için kendini zorladı. Işık yüzünden irkildi, başı göğsüne düştü. Okul nasıldı diye gebeledi. Böylece gösteri başlamış oldu. Adet yerini bulsun diye sorulan sorular, baştan sağma yanıtlar. Her iki tarafta rol yapıyordu. Çoktan bıkılmış, eskimiş bir dansın coşkusuz, şevksiz çifti. Okul iyiydi dedi Leyla. Yeni bir şey öğrendin mi? Her zamanki şeyler. Yemek yedin mi? Yedim. Güzel. Anne yine elini kaldırdı, bu kez pencereye doğru. Yüzü buruştu, göz kapakları çırpındı. Sağ yanağı kızarmış, o taraftaki saçları kafasına yapışmıştı. Başım ağrıyor. Aspirin getireyim mi? Anne şakaklarını oldu. Belki daha sonra. Baban geldi mi? Saat daha 3. Ah doğru, söylemiştin. Esnedi. Rüya görüyordum dedi. Çarşafa sürtünen geceliğinin hışırtısını zar zor bastıran bir sesle. Az önce sen içeri girdiğinde ama anımsayamıyorum. Sana da oluyor mu? Herkese olur anne. Çok tuhaf. Sen rüya görürken oğlanın biri su tabancasıyla saçlarıma çiş püskürttü. Ne püskürttü? Ne dedin? Anlamadım. Çiş, sidik. Bu korkunç bir şey. Tanrım, çok üzüldüm. Zavallıcık. Sabah ilk iş onunla konuşurum. Ya da annesiyle. Evet, böylesi daha iyi olur. Kim olduğunu söylemedim ki daha. Evet, kimdi? Boş ver. Kızgınsın. Hani beni almaya gelecektin? Ya dedi anne kısık, çatlak bir sesle. Leyla bunun bir soru olup olmadığını anlayamamıştı. Anne saçından birkaç tel kopardı. Leyla'nın bir türlü çözemediği sırlardan biriydi bu. Anne böyle saçlarını yolup durduğu halde nasıl oluyor da castay olarak kel kalmıyordu. Şeyden ne haber? Şu arkadaşından? Ha, Tarık'tan? Evet, o ne yapıyor? Bir haftadır burada değil. Ah, anne burnundan derin bir soluk aldı. Yıkandın mı? Evet, temizlendin yani. Yorgun gözlerini pencereye çevirdi. Sen temizsin, her şey yolunda. Leyla doğruldu. Gidip ödevlerimi yapayım. Elbette. Çıkmadan şu perdeleri kapatsana bir tanem dedi annesi. Giderek hafifleyen bir sesle. Çoktan örtülerin altına gömülmüştü bile. Leyla perdeye uzanırken bir arabanın arkasında bir toz bulutu bırakarak uzaklaştığını gördü. Herat plakalı mavi benzdi. Nihayet gidiyordu. Arka camı güneşte parıldayan arabayı köşeye dönüp gözden kaybolana kadar izledi. Yarın unutmam diyordu annesi arkasından. Söz veriyorum. Dün de böyle demiştin. Bilmiyorsun Leyla. Neyi? Kızsızla döndü, annesinin karşısına geçti. Neyi bilmiyorum. Annenin eli göğsüne kondu, orayı usulca dövdü. Burayı, buradakini. Sonra el gevşedi, durdu. Bilemezsin. Aradan bir hafta geçti. Tarık'tan ses çıkmadı. Sonra bir hafta daha geçti. Leyla vakit öldürmek için Bobby'nin hala el atmadığı telli kapıyı onardı. Bobby'nin kitaplarını indirdi, tozlarını aldı, alfabe sırasına göre dizdi. Hasina, Ciddi ve Ciddi'nin annesi Nila ile birlikte tavuk sokağına gitti. Nila kadın terzisiydi. Bazen anneyle birlikte dikiş dikerlerdi. O hafta Leyla, bir insanın çekebileceği bütün çilelerin arasında eli kolu bağlı, öylece beklemekten daha ağırı olmadığı sonucuna vardı. Bir hafta daha geçti. Leyla kendini korkunç düşüncelerden oluşan bir ağa kıskırmak yakalanmış buldu. Tarık asla geri dönmeyecekti. Ana babası buradan temelli göçmüştü. Gazne gezisi bir aldatmacaydı. Yetişkinlerin iki genci üzücü bir vedalaşmadan kurtarmak amacıyla düzenlediği bir komployduydu. Tarık yine bir kara mayınına çarpmıştı. Tıpkı 1981'de olduğu gibi 5 yaşındayken ailesi onu yine güneye, Gazne'ye götürdüğünde Leyla'nın 3. yaş gününden hemen sonraydı. Tarık'ın şansı o sefer yaver gitmiş, yalnızca bir bacağını kaybetmişti. Canını kurtarabildiği için gerçekten talihliydi. Leyla'nın beyni bu tür düşüncelerle çınlıyor, çınlıyordu. Sonra bir gece yolun aşağısında yanıp sönen minicik bir ışık gördü. Dudaklarından iniltiyle soluma arası bir ses döküldü. Hemen eğildi, yatağın altından kendi el fenerini çıkardı ama çalışmıyordu. Feneri avucuna vurdu, bitmiş billere lanet okudu. Olsun, önemi yoktu. Tarık dönmüştü. Yatağın ucuna ilişti. Duyduğu ferahlamadan sarhoş bir halde yanıp sönen, kırpışan o güzelim sarı gözü seyretti. Ertesi gün Tarık'ın evine doğru giderken sokağın karşısında kadimli arkadaşlarını gördü. Oğlan yere çömelmiş, elindeki değnekle toprağa bir şey çiziyordu. Kızı görünce değneği bıraktı, parmaklarını kıpırdattı. Bir şey söyledi, gruptan kıkırtılar yükseldi. Leyla başını öne eğdi, hızla yürüyüp geçti. ''Ne yaptın böyle?'' diye çığırdı kapıyı açan Tarık'a. Aynı anda da amcasının berber olduğunu anımsadı. Tarık elini yeni tıraş edilmiş kafasından geçirdi. Beyaz, hafif çarpık dişlerini göstererek gülümsedi. ''Beğendin mi? Askere gidiyor gibisin. Dokunmak ister misin?'' başını eğdi. Minicik sert kıllar kızın elinin ayasını tatlı tatlı gıdıkladı. Tarık bazı oğlanlar gibi değildi. Hani şu saçların sivri, konik kafa taslarını çirkin yumruları gizlediği oğlanlardan. Onun kusursuz yuvarlaklıkta yumrusuz, topaksız bir kafası vardı. Başını kaldırınca Leyla yanaklarının alnının güneşten yanmış olduğunu gördü. ''Neden bu kadar geciktin?'' diye sordu. ''Amcam hastaydı. Hadi gel, içeri gir.'' Kızı koridordan geçirip oturma odasına götürdü. Leyla bu evin her şeyine bayılıyordu. Oturma odasındaki eski püskü halıya, kanepenin üzerindeki yama işi örtüye, Tarık'ın yaşamının bildik dağınıklığına, annesinin kumaş topları, makaraları saplanmış dikiş iğneleri, eski dergiler, çatırdayarak açılmayı bekleyen akordeon kutusu. ''Kim o?'' Annesinin mutfaktan gelen sesiydi. Leyla diye yanıtladı oğlan. Kıza bir iskemle çekti. Aydınlık bir odaydı. Bahçeye açılan çift kanatlı bir penceresi vardı. Pervaza, Tarık'ın annesinin patlıcan turşuları kurduğu, havuç reçelleriyle doldurduğu boş kavanozlar dizilmişti. ''Yani aruzumuz, gelinimiz.'' diye düzeltti babası odaya girerken. Marangozdu, 60 yaşlarında, ince uzun, ak saçlı bir erkek. Ön dişlerinin arasında boşluklar, yaşamının çoğunu açık havada geçirenler gibi kısık gözleri vardı. Kollarını açtı, Leyla da gidip aralarına sokuldu. Talaş tozunun hoş, tanıdık kokusunu içine çekti. Yanaktan 3 kez öpüştüler. ''Ona böyle dersen buraya gelmeyi keser.'' dedi Tarık'ın annesi yanlarından geçerken. İçinde geniş bir kase, bir servis kaşığı ve daha küçük 4 kase bulunan bir tepsi taşıyordu. Tepsiyi masaya bıraktı. ''Sen ihtiyara aldırma.'' Leyla'nın yüzünü ellerinin arasına aldı. ''Seni görmek ne güzel canım. Gel otur. Size komposto getirdim.'' Açık renk, işlenmemiş ağaçtan yapılma, oldukça iri bir masaydı. Tarık'ın babası eliyle yapmıştı. İskemleleri de öyle. Üzerinde küçük, morumsu hilaller ve yıldızlar bulunan yosun yeşili muşamba bir örtüsü vardı. Oturma odasının duvarının büyük bir bölümü, Tarık'ın farklı yaşlarda çekilmiş resimleriyle kaplıydı. Bazılarında oğlan iki bacaklıydı. ''Kardeşiniz hastalanmış.'' dedi Leyla, Tarık'ın babasına, kaşığını kuru üzümlü, şan fıstıklı, kayısılı hoşaf kasesine daldırırken. Adam bir sigara yaktı. ''Evet ama şimdi iyi, atlattı.'' ''Hüdaya şükür. Kalp krizi. İkinci.'' dedi Tarık'ın annesi, kocasını uyaran bir bakış fırlatarak. Tarık'ın babası sigarasının dumanını üfledi. Leyla'ya göz kırptı. Kızın aklına bir kez daha bilmeyen birinin, Tarık'ı onların torunu sanabileceği geldi. Annesi 40 küsur yaşında doğurmuştu onu. ''Baban nasıl canım?'' diye sordu kadın, kasesinin üstünden ona bakarak. Tarık'ın annesi, Leyla onu tanıdı tanıyalı peruk takardı. Rengi yıllar içinde donuk bir eflatuna dönüşmüştü. Peruğu bugün kaşlarına doğru indirmişti. Leyla şakaklarındaki kır telleri görebiliyordu. Bazı günler alnından iyice geriye iterdi. Ama Leyla'ya göre Tarık'ın annesi bu perukla hiç de gülünç, acınası görünmüyordu. Onun gördüğü şey peruğun altındaki dingin, kendinden emin çehre, zeki gözler, zarif, acelesiz tavırlardı. "Çok iyi," dedi Leyla. "Hala siloda elbette. Gayet iyi. Peki ya annen?" "Bazen iyi, bazen kötü. Aynı yani." "Evet," dedi kadın düşünceli düşünceli, kaşığını kaseye batırdı. "Bir anne için oğullarından ayrı olmak çok zor, korkunç." Tarık söze karıştı. "Öğle yemeğine kalacak mısın?" "Kalmalısın," dedi annesi de. "Şorva yapıyorum. Zahmet vermek istemem." "Zahmet mi?" dedi kadın. "Birkaç haftalığına ayrı kaldık diye yabancı mı olduk yoksa?" Leyla kızardı, gülümsedi. "Peki, kalırım." "Tamam, anlaştık." İşin doğrusu Leyla karnını kendi evinde doyurmaktan ne kadar haz etmiyorsa Tarıkların evinde yiyip içmeye de o kadar bayılıyordu. Burada kimse tek başına yemezdi. Sofraya hep ailece oturulurdu. Kullandıkları eflatun plastik bardaklar, sürahide mutlaka yüzen çeyrek limon öyle hoşuna gidiyordu ki her öğüne bir kase taze yoğurtla başlamaları, her şeye hatta yoğurda bile turunç sıkmaları, küçük zararsız şakalarla birbirlerine takılmaları harikaydı. Yemek sırasında sohbet hiç kesilmezdi. Ailece peştun olmalarına karşın Leyla'nın yanında onun hatırına sürekli Farsça konuşurlardı. Her ne kadar kız onların özgün dili olan Peştunca'yı az çok anlıyor olsa da ilk okulda öğrenmişti. Babi halklar arasında gerginlik olduğunu söylemişti. Azınlık olan Taciklerle Afganistan'ın en geniş etnik grubunu oluşturan Peştunlar arasında. Tacikler oldu bitti, dışlandıklarını, küçümsendiklerini hissederler demişti Babi. Bu ülkeyi neredeyse 250 yıl Salt Peştun kralları yönetti. Taciklerse topu topu 9 ay. O da ta 1929'da. "Peki ya sen?" diye sormuştu Leyla. "Sen küçümsendiğini hissediyor musun?" Bobby gömleğinin ucuyla gözlüğünün camlarını temizledi. "Bence tam bir saçmalık. Hem de çok tehlikeli bir saçmalık. Bütün bu ben Taciyim, sen Peştunsun, şu Hazara, bu Özbek lafları... Hepimiz Afganız. Önemli olan tek şey de bu. Ama bir grup ötekine bu kadar uzun süre tahakküm ederse hor görmeler, aşağılamalar başlar. Rekabet, husumet daima böyle olmuştur. Doğruydu belki ama Leyla bu duyguyu Tarıkların bu konuların asla açılmadığı evinde bir kez olsun kapılmamıştı. Bu aileyle geçirdiği zaman ona son derece doğal, zorlamasız geliyordu. Soy ya da dil farklılıklarının ya da kendi evindeki gibi kişisel garezlerin, hınçların bozmadığı, karmaşıklaştırmadığı saatlerdi bunlar. "Bir el iskambile ne dersin?" dedi Tarık. "Evet, hadi yukarı çıkın," dedi annesi, kocasının savurduğu duman bulutunu hoşnutsuzlukla kışkışlarken. "Ben gidip şorvaya bakayım." Tarık'ın odasında yüzük oyun yere uzandılar, pençber oynamaya başladılar. Ayağını havada öne arkaya sallayan Tarık yolculuğunu anlattı. Amcasıyla birlikte ektikleri şeftali fidanları, bahçede yakaladığı yılan. Ev dövülerini bu odada yapar. İskambil kartlarından kuleler diker, birbirlerinin karikatürlerini çizerlerdi. Yağmur yağıyorsa pencerenin çıkıntısına yaslanır, ılık portakallı fantalarını yudumlarlarken cama vuran tombul damlaları seyrederlerdi. "Pekala, sana bir bilmece," dedi Leyla kartları karıştırırken. "Dünyayı dolaşan ama bir köşede duran şey nedir?" "Dur." Tarık eliyle yeri iterek yarı doğruldu, takma bacağını öteki yana savurdu. Göz kırparak yan döndü, dirseğine yaslandı. "Şu yastığı uzatsana." Alıp bacağının altına yerleştirdi. "Hah, şimdi oldu." Leyla kopuk bacağı, geride kalan kökü ilk kez gördüğü günü çok iyi anımsıyordu. 6 yaşındaydı. Bir parmağıyla oğlanın sol dizinin hemen altındaki gergin, parlak deriyi yürütmüştü. Orada parmağına küçük, sert yumrular değmiş, Tarık bunların bazen uzuv kesildikten sonra fırlayan sivri kemik mahmuzları olduğunu söylemişti. "Kesik yere acıyor mu?" diye sormuş. Oğlan da günün sonunda bacak şiştiği ve protezi tam oturmadığı, yani parmağa geçen dikiş yüksüğü gibi yerleşmediği zaman hassaslaştığını, ağrıdığını açıklamıştı. Bazen de proteze sürtünüyor, özellikle hava sıcaksa. O zaman kızarıp su topluyor ama annemde bazı kremler var, faydası oluyor. O kadar da kötü değil. Leyla hüngür hüngür ağlamaya başlamıştı. "Neden ağlıyorsun ki?" Takma bacağını yeniden yerleştirmiş, kayışlarını sıkmıştı. "Görmek isteyen sendin. Seni ciryanok, sulu göz. Böyle böreceğini bilseydim göstermezdim." "Pul," dedi Tarık. "Ne?" "Bilmecenin cevabı. Yemekten sonra hayvanat bahçesine gidelim mi?" "Biliyordun, değil mi?" "Kesinlikle hayır. Sahtekarın tekisin. Sen de kıskançsın." "Neyi kıskanacağım? Erkeksiz zekamı." Erkeksiz zekan mı? Yok canım. Söyle bakalım. Sarsançta hep kim kazanıyor? Kazanmana göz yumuyorum. Oğlan güldü. Bunun doğru olmadığını ikisi de biliyordu. Matematikten kim kaldı peki? Bir sınıf büyük olmana karşın matematik ödevlerine yardım etmem için bana gelmedin mi? Matematik beni bu kadar sıkmasaydı iki sınıf yukarıda olurdum. Galiba coğrafyada sıkıyor seni. Nereden anladın? Tamam, kes artık. Hayvanat bahçesine gidiyor muyuz, gitmiyor muyuz? Leyla gülümsedi. Gidiyoruz. Güzel. Seni özledim. Bir duraklama oldu. Sonra Tarık yüzünde yarı sırtır, yarı dudak büker bir anlamda ona döndü. Neyin var senin? Hasena, Citi ve ben... Bu iki sözcüğü birbirimize karşı kim bilir kaç kez kullanmışızdır diye düşündü Leyla. 2-3 gün birbirimizi görmesek kolayca hiç duraksamadan söyleriz. Seni özledim Hasena. Ah ben de seni çok özledim. Tarık'ın suratındaki ekşimeye bakılırsa oğlanlar bu açıdan kızlardan farklıydı. Onlar dostluklarını bir gösteriye dönüştürmüyordu. Bu tür sözler etme dürtüsü ihtiyacı hissetmiyorlardı. Leyla abilerinin de aynen böyle davrandığını tahmin etti. Oğlanların dostluklara da güneşli davrandıkları gibi davrandığını anlamaya başlamıştı. Varlığını tartışılmaz, mutlak kabul etmek, parlaklığının tadını çıkarmak ama üzerinde kafa yormamak. Seni kızdırmaya çalışıyordum dedi kız. Tarık ona yan yan baktı. Eh başardın ama yüzü yumuşamıştı. Yanaklarındaki bronzluk bir an için koyulaşır gibi mi olmuştu ne?